Ayrım 36. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 499. Silahlı bir kavgaya asla bıçakla dalmayın. Zorunlu kalmadıkça. Purcell beni sağ omzumdan vurmuştu. Tabii ben de onu sol bacağından bıçaklamıştım. Yere düşerken tabancasını bir kez daha ateşlemiş ama bu kez mermi kara saplanmıştı. Purcell'ın elindeki tabancaya bir tekme savurup uzaklaştırdım. Pompalı tüfeğimi kaldırıp ona doğrulttuğumda acıyla inlemekten başka hiçbir şey yapamamıştı. İlk kez bu kadar dikkatle baktığımda gördüm ki Purcell 40'lı yaşlarının ortasında ya da 50'li yaşlarının başındaydı. O halde deneyimli bir tetikçi olmalıydı. Belli ki o da yanlarında çentikli muştalar taşıyanlardandı. Öyle kibirli duruyordu ki kot pantolonu giderek bir kan gülüne dönüşse de ağzını açıp tek kelime etmemişti. "Beni hatırladın mı?" diye sordum. Bir dakika sonra başını evet anlamında salladı. "Paraları harcadın mı?" Başını iki yana salladı. "Yazık, desene son alışveriş şansını da böylece kaçırdın. Kızım nerede, onu istiyorum." Purcell kılını bile kıpırdatmamıştı. Bu tepkisizlik üzerine elimdeki pompalıyı sağ diz kapağına yaralı olmayan bacağına dayadım. "Bacağınla vedalaşsan iyi edersin," dedim. Gözleri fal taşı gibi açılmış, burun delikleri kocaman olmuştu. Belli ki Purcell da o cüsseden bekleneceği üzere ceza almaya değil, vermeye alışkındı. Purcell kulakları tırmalayan bir sesle, "Bende değil," dedi, "burada yok."
"Görelim bir bakalım."
Purcell'a yüzüstü dönmesini ve ellerini arkasında birleştirmesini emrettim. Shane'in cephaneliklerinin arasından bir cep dolusu kablo bağı da almıştım. Purcell'ın önce ellerini sonra da ayaklarını bağladım. Ayak bileklerini bağlamak için bacağını oynattığımda acıyla bağırmıştı. Bir şeyler hissetmeliydim ama yok, hiçbir şey hissedemiyordum. Ne zafer ne vicdan azabı, hiçbir his yoktu içimde. Şimdi bunu düşünmemek en iyisiydi. Purcell yaralı ve eli kolu bağlıydı. Yine de düşmanı hafife almamak gerekti. Ceplerini yokladığımda acil durumlar için taşıdığı bir çakı, bir çağrı cihazı ve mermi kovanı bulmuştum. Hepsini alıp kendi ceplerime doldurdum. Sonrasında inlemelerini aldırış etmeden sol kolumu kullanarak onu evin arka tarafındaki karlı yere doğru sürükleyip bir demir musluğa kablo bağıyla bağladım. Eğer yeterli zamanı ve kendinde de yeterli gücü bulabilirse Purcell her an kendini oradan kurtarabilirdi. Hatta demir musluğu bile kırabilirdi. Ama uzun süre yalnız bırakarak bu imkanı ona vermek niyetinde değildim. Kaldı ki elleri ayakları bağlı ve bu derece yaralıyken bu mesafeyi bu kadar hızlı alabileceğini sanmıyordum. Omzum fena halde yanıyordu. Kanın kazağımın içinde kolumdan aşağı aktığını hissedebiliyordum. Bu tıpkı kol ağızlarınızın ıslak olması gibi kötü bir histi. Yarama gereken önemi vermediğimin farkındaydım. Yani muhtemelen yaram büyüktü ve muhtemelen bunca kan kaybı kol ağzındaki ıslaklık hissinden çok daha ciddiydi. Yine de içimde hiçbir his yoktu. Duyguların ötesinde fiziksel acıyı bile hissetmez olmuştum. Belki de düşünmemek en iyisiydi. Bıçağımı yeniden kılına sokup tüfeğimi doğrultarak dikkatle eve girdim. Tüfeği sol koluma yaslıyordum. Durumuma bakılacak olursa aslında amacım için elverişli koşullarda değildim. Ama neyse ki elimdeki bir pompalı tüfekti. Purcell içeride tek bir ışık dahi yakmamıştı. Aslında bu gayet mantıklıydı. Gecenin ıssız karanlığına çıkarken içeride ışık yakmak gözleri kamaştırıp gece görüşünü engelleyebilirdi. İçerisi sarımsak, fesleğen ve zeytinyağı kokan oldukça karanlık bir mutfağa girdim. Görünüşe bakılırsa Purcell yemek yapmaktan hoşlanıyordu. Mutfaktan içinde iki devasa televizyon koltuğu ve büyük ekran bir televizyonun olduğu oturma odasına geçtim. Oradan da çalışma masası ve çok sayıda raftan oluşan bir çalışma odasına yol aldım. Sırada küçük bir banyo vardı. Sonrasında da üç kapılı bir yol ayrımına ulaşan uzunca bir koridor. Derin bir nefes alıp ilk kapıya doğru usulca ilerlemeye başladım. Kapıyı aralarken pantolonumun cebindeki çağrı cihazının öttüğünü duydum. Ani bir hareketle içeri dalıp silahımı karşıya doğrulttum. Üzerime doğru saldıracak her şeye ateş açmaya kararlıydım. Sırtımı duvara yaslayıp karşı hamle için hazırlandım. Ne var ki içeride kıpırdayan hiçbir gölge yoktu. Elimi cebime atıp Purcell'ın çağrı cihazını dışarı çıkardım ve kapat düğmesine bastım. Son dakikada ekranda gördüğüm mesaj şöyleydi. Lyons OYE, Leoni GDA. Bu Shane Lyons'un olay yerinde öldüğü anlamına geliyordu. Tessa Leoni içinde gözünü dört aç diyorlardı. Kendi kendime biraz geç kaldınız diye söylendim. Çağrı cihazını yeniden cebime atıp evi kolaçan etmeye devam ettim. Yok, yok, yok, yok. Görünen tek şey Purcell'ın dev ekran televizyonu, ekstra bir yatak odası ve de bir çalışma odasıyla bir başına bir bekar hayatı sürdüğüydü. Tam böyle düşünürken bodruma inen bir kapı olduğunu fark ettim. Kalbim yeniden hızlanmaya başlamıştı. Kapalı kapıya doğru bir adım atmamla birlikte sanki etrafındaki dünya hızla dönmeye başlamıştı. Kan kaybı, gücüm tükeniyordu. Durup yaramı sarmalıydım. Elimi kapı koluna atıp tokmağı çevirdim. Sophie, bunca günden, bunca yoldan sonra. Kapıyı soluna kadar açıp gözlerimi karanlığa diktim. Otuz bölüm. Didi ve Bobby, Tessa Leoni'nin babasının tamirhanesine vardıklarında tamirhanenin arka kapısını açık ve aradıkları adamı yaşanmışlık izleri taşıyan tezgahın üzerine yığılmış halde bulmuşlardı. Hiç vakit kaybetmeden içeri girdiler. Didi hızla Bay Leoni'ye doğru ilerlerken Bobby etrafı kolaçan ediyordu. Didi Leoni'nin suratını yukarı kaldırıp yüzünde telaşla darp izleri arandıysa da burnuna çalınan fazlasıyla rahatsız edici bir viski kokusu oldu. Tanrım diyerek Leoni'nin kafasını geri bıraktığında adamın başı yeniden göğsüne düştü. Leoni'nin sola doğru kayan bedeni tezgahı aşıp yere düşmek üzereydi ki Bobby yetişip onu yakaladı. Bobby iri yarı adamı tekrar doğrultup yan tarafına doğru yatırdı. Bu sarhoş haliyle kustuğunda kendi kusmuğunda boğulsun istemiyordu. Didi tiksintiyle arabasının anahtarlarını al dedi. Devriye polislerinden birine haber verelim de onu sağ salim evine ulaştırsın. Bobby Leoni'nin ceplerini karıştırmaya başladı. Cebinden bir cüzdan çıkmıştı ama anahtarlar yoktu. Didi bu sırada duvar panelinde asılı anahtarları fark etti. Müşterilerin anahtarları olmalı diyerek sesli düşündü. Bobby bir göz atmak için yanına geldi. Arka tarafa park edilmiş birkaç külüstür görmüştüm diye mırıldandı. Sanırım önce tamir edip ardından da satışa çıkarıyor. Yani eğer Tesla çabucak bir araba temin etmek istediyse... Doğru kaynak diyerek tamamladı Bobby. Didi gözlerini Tessa'nın kendinden geçmiş babasına çevirip başını yeniden iki yana salladı. İnsan birazcık karşı koyar Tanrı aşkı için dedi. Bobby omuz silgerek belki de viskiyi Tessa getirmiştir dedi boş şişeyi göstererek. Ne de olsa bir alkolikti bu işlerden anlardı. Bu durumda Tessa'nın altında bir araç olduğu kesin. Arabanın eşgalini alabilsek iyi olurdu. Ama baba Leoni uzun bir süre kendine gelebileceğe benzemiyor. Burası kaçak bir tamirhane olmadığına göre Leoni araçların evraklarını tutmuş olmalı. Haydi evraklara bir göz atalım. Bobby başıyla arka taraftaki kapısı açık bir ofisi işaret etti. İçeri girdiklerinde gördükleri küçük bir masa ve yıpranmış gri bir evrak dolabı olmuştu. En üstteki dosyanın hemen arkasında üzerinde araç listesi yazan sarı bir klasör duruyordu. Didi klasörü eline aldı ve Bobby ile birlikte horuldayan Ayyaş'ı arkalarında bırakıp dışarı çıktılar. Zincirli bir çitin arkasında sıra sıra üç araç diziliydi. Didi'nin elindeki klasörde ise dört araç işlenmişti. Eleme yöntemine gittiklerinde fark ettiler ki mavi eski bir Ford kamyonet eksikti. Klasördeki bilgiye bakılırsa araç şimdiye dek tam 200.080 kilometre yol kat etmişti. Didi hemen telsizine sarılıp arabanın eşgalini ekiplere bildirirken Bobby, külüstür de olsa hala yürüyor demek ki dedi. Didi Bobby'ye dönüp plaka numarasını biliyor muyuz diye sordu. Bobby başını iki yana salladı. Hiçbirinin üzerinde plakası yok. Didi ön caddeye bir bakar mısın dedi. Bobby Didi'nin ne demek istediğini anlamıştı. Aceleyle tamirhanenin ön tarafındaki caddeye koştu. Beklendiği üzere çok uzağa gitmeden fark etti ki caddenin diğer tarafındaki bir aracın ön ve arka plakaları yoktu. Görünüşe göre Tessa onları söküp kendi aracına takmıştı. Bobby işini biliyor ama ne yazık ki baştan savma yapıyor diye düşündü. Zamanla yarıştığından çok uzağa gitmemiş, yakınlardaki bir aracın plakalarını almayı tercih etmişti. O an için birkaç sokak öteden plaka aşırmak ona çok zamana mal olabilirdi. İşte bu nihayet Tessa'nın ardında bir iz bıraktığı ve Didi ile Bobby'nin onu yakalamak için bu ipucunu kullanabileceği anlamına geliyordu. Bobby'nin her ne kadar bunun için kendini iyi hissetmesi gerekiyorsa da daha çok yorgun hissediyordu. Aklından şu sahneyi bir türlü silemiyordu. Yorgun argın işten eve dönüyorsun, kapıyı açmanla birlikte karşında kızını rehin almış yabancı bir adam buluyorsun. Silahını ver, kimse zarar görmeyecek. Sonra aynı adam Tessa'nın kızıyla birlikte ortadan kaybolmadan önce Brian Darby'yi göğsünden tam 3 kez vuruyor. Eğer Bobby işten dönüp evine girdiğinde adamın birinin Annabelle'in kafasına silah dayayarak karısını ve kızını tehdit ettiğini görseydi. Tessa çaresizlik ve korku içerisinde çılgına dönmüş olmalıydı. Kim bilir bir polis olarak sahip olduğu tüm koşkularına rağmen nasıl da ne derlerse yapmaya hazırdı. İşbirliği içinde olmanın tek başına yetmeyeceğinin, buldukları ilk fırsatta ihanete uğrayacağının farkında olmalıydı. Bu şartlar altında bir adım öteye gidebilmesi gerekliydi. Zaman kazanabilmek için kocasının cesedini gömmesi kaçınılmazdı. Köpeğini, çocuğunun süt dişlerini ve el yapımı patlayıcılarla birlikte toprağa gömmesi ise ölümcül yedek planı olacaktı. Shane ilk ifadesinde Tessa'nın pazar günü arayıp ondan kendini darp etmesini istediğini söylemişti. Oysa ki şimdi Bobby ve Dee Dee biliyorlardı ki Shane çözümden çok aslında sorunun bir parçasıydı. Bu özellikle şimdi daha da akla yatkın geliyordu. Çünkü iyi bir arkadaş, arkadaşını sadece ona yardımcı olacak kadar darp ederdi. Bir gecesini hastanede geçirmesine sebep olacak ve beyin sarsıntısı yaşatacak kadar değil. Bu durumda Tessa'yı dövme fikri Shane'den çıkmış olmalıydı. Onu nasıl etkisiz hale getireceklerdi? Haydi kocanın donmuş cesedini garajdan alıp mutfağa taşıyalım. Sonra da ben seni şakacıktan tekmelerle biraz hırpalayayım. Sonra polisi arayıp pislik kocanın seni öldürmeye kalktığını, senin de kendini korumak için onu vurduğunu söylersin. Nasıl? Tessa'nın bu durumda tutuklanacağını biliyorlardı. Özellikle de Shane, Sophie ortalarda yokken ve Brian'ın cesedinin dondurulup tekrar çözüldüğü ortaya çıktığında Tessa'nın uydurduğu hikayenin ne kadar da sığ kalacağını biliyor olmalıydı. Tessa'nın tutuklanmasını istiyorlardı. Kesinlikle demir parmaklıkların arkasında olmalıydı. Bobby yeniden hepsi para yüzünden diye düşündü. Sendikadan çalınan çeyrek milyon dolar için. O parayı kim çalmıştı sahi? Shane Lyons mu? Yoksa zincirin daha büyük bir halkası mı? İç işlerinde yürütülen soruşturmanın ucu onlara değmeden önce bir suçlu bulmak zorunda olduklarını bilecek kadar zeki biriydi bunu yapan. Geçmişi çok da sağlam olmayan, kamera kayıtlarında görüldüğü üzere Tessa Leoni gibi bir kadının pekala günah keçisi olabileceğini fark eden biriydi. Bu suç onun üzerinde kusursuz durabilirdi. Kaldı ki kocası bir de kumar bağımlısıydı ki bunu oturduğu suçlu koltuğuna daha da yakıştırırdı. Brian kontrol edemediği kumar tutkusu artık onlar için bir tehdit oluşturduğu için ölmüştü. Tessa suçu kabul ederek tutuklanmış, asıl suçluları hapisten uzak tutacak bir joker kartı gibi polislere teslim edilmişti. Polisler Tessa'nın kocasının kumar borcu nedeniyle parayı çaldığını düşünüp işin aslını daha fazla kurcalamayacaklardı. Dosya böylece kapanacak ve birileri cebine koyduğu 250 binlik yeni bir servetle yarınlara merhaba diyecekti. Brian ölmüş, Tessa hapishanede ve Sophie. Bobby henüz bunu düşünmek için kendini hazır hissetmiyordu. Sophie omuzlarındaki bir sorumluluk da onun için. Tessa yapılan planın dışına çıkmadığı sürece Sophie kısa vadede hala yaşıyor olabilirdi. Ama uzun vadede... Tessa kılıcını kuşanmakla sonuna kadar haklıydı. Zaten bir gününü planlama yaparak, bir gününü hastanede, bir gününü de hapishanede geçirerek yeterince zaman kaybetmişti. Ama bu kadarı yeterdi, zaman giderek daralıyordu. Önündeki birkaç saatte ya kızını bulacak ya da bunu yapmaya çalışırken ölecekti. Evlere girip polislerin eşlerini kurşunlamaktan başka bir şey bilmeyen gangsterlere karşı tek tabanca bir polis memuru. Kim cesaret edebilirdi ki buna ya da kim başarabilirdi? Rus mafyası son zamanlarda Boston bölgesinde oldukça iddialı işler yapıyordu. Hatta İtalyan meslektaşlarına oranla 6 kat daha acımasız oldukları da dilden dile yayılıyordu. Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tüm pis işler artık onlardan soruluyordu. Ama Bobby'ye göre polis sendikasından yürütülen 250 bin dolarlık bu iş Rus mafyası için elini kirletmeyeceği kadar küçük bir işti. Ruslar daha yüksek riskli, daha kazançlı işleri seviyorlardı. Çeyrek milyon dolar onlar için küçük bir meblağdı. Kaldı ki bu para için devletin kolluk kuvvetlerinin dikkatini üzerlerine çekmek çok yersizdi. Bobby bu işin daha kişisel olduğuna inanıyordu. Gangsterler bir polis sendikasının parasını zimmetlerine geçirmeyi çok da akıl edebilecek tipler değillerdi. Ama yine de belki içeriden birisine bunu yapması için baskı uygulayabilirlerdi. Ancak teşkilatın kendi içinde paraya ulaşabilecek ama aynı zamanda da yaptığı işin üzerine örtebilecek kadar öngörüye ve bilgiye sahip bir kişi. O an birdenbire Bobby'nin zihninde adeta bir şimşek çaktı. Aklına gelen isimle ürkmüş, iliklerine kadar ürpermişti. İşte şimdi resim tamamlanmıştı. Bobby dirseğini tüm gücüyle plakası alınmış aracın yolcu camına indirdi. Cam büyük bir şangırtıyla parçalara ayrılmış, alarmı ötmeye başlamıştı. Bobby seslere kulaklarını tıkayıp torpido gözüne uzandı ve ruhsatı aranmaya başladı. Amacı onları Tessa Leoni'ye ulaştıracak plaka numarasına ulaşmaktı. Bobby'nin bir sonraki adımı elindeki plaka numarası ve kafasındaki yeni bilgiyle Didi ve tamirhaneye doğru ilerlemek oldu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 510.